Ayrım 12. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 128. Yıllar önce Lale, küçükken bir bebeğim vardı. Karnındaki düğmeye basınca her yerinden ışık saçardı. Sizi o bebeğe benzetiyorum ben. Birbirinize değince ışık saçıyorsunuz demişti. Öyleydik gerçekten. Aşkı yüksek sesle dillendirmeye çekinen o kalabalığın içinde fırsat buldukça birbirimize dokunmaktan kendimizi alıkoyamazdık. Ellerimiz rahat dursa, nerede olursa olsun birbirini bulan gözlerimiz ele verirdi her şeyi. Şimdi ise yalnızca geceleri ışık saçan ateş böcekleri gibiydik. Tuhaf bir şeydi aramızdaki. Ancak geceleri bedenlerimiz birbirine değdiğinde kendini unutuyordum. Sadece sevişirken yeniden buluyordum seni. Sevişirken tıpkı Nisan'a tarif ettiğim gibi dolu dolu, kıpır kıpır, neşeli bir yağmur olup akıyordun üzerimden. Uykuya dalıncaya dek. Evliliğimizin ilk gecesinden beri uykuya geçmeden önce beni arkadan sarardın. Saçlarımda, boynumda, omzumda sakin, sıcak, hafif bir rüzgar gibi dolaşan soluğunu dinleyerek dalardım uykuya. Artık soluğum bile farklıydı. Kesik kesik, huzursuz, tedirgindi. Uykuda bile yatışmayan soluğunu dinlerken, 2 yıl boyunca sabahlarıma kara bir perde gibi inen özlemi, gecelerimi çırılçıplak ağaçlar gibi ayazda bırakan hasreti düşünürdüm. Hiçbir şeyle avutamadığım, üzerime sinip kalmış ağır bir koku gibi genzimi yakan yalnızlığımı. Her şey bitmişti işte. Sonuna gelmiştik, yeniden beraberdik. Öyleyse bu huzursuzluk, bu tedirginlik niyeydi? Gençtim, karmaşık duyguların içinden kolay kolay çıkamayacak kadar tecrübesizdim. Günler sonra sessiz huzursuzluğumuzu fark eden Adalet teyze, acısı sonradan çıkar böyle şeylerin demişti. O günlerde senin sevdiğin yemekleri taşıyıp duruyordu bize. Üçümüz suskun bir bekleyişin içinde masada oturuyorduk. Önce ne dediğini anlayamadık. Sakin sakin anlatmaya girişti. Hani koşarsın, koşarsın da bir şey anlamazsın. Ta ki duruncaya kadar. Durup oturunca bir yorgunluk çöker ya üstüne. Biz kadınları ev işi yaparken de aynı şey olur. Bütün gün gık demeden çalışırız, akşam olup da yerimize oturunca acısı çıkar her şeyin. Sizinki de o hesap çocuklar. Bunca zaman of demeden birbirinizi beklediniz. Artık bitti, hasretin acısı çıkıyor şimdi. Çaresiz bir zaman çekeceksiniz bu ağrıları. Daha hasretin acısı çıkmadan bu kez de askerlik girdi araya. Ankara'daki eğitim döneminin ardından kura çekip İstanbul'a cezaevi hekimliğine getirildiğinde hiç değilse 14 ay sürecek askerlik döneminde ayrı kalmayacağımız için sevinmiştik. Cezaevi hekimliği ile ilgili kaygılar taşıyorduk elbette ama bu sürecin göz altında iken yaşadıklarından çok daha ağır bir işkenceye dönüşeceğini ikimiz de bilemedik. İşkence gören tutuklulara sağlam rapor vermeye zorlandıkça acilen hastaneye sevk edilmesini istediğin hastaların göz göre göre cezaevinde alıkondukça her şeye rağmen hastalarına yardım etmeye çalışırken çaresizliğe düştükçe kendinden de, yaptığın işten de, içinde yaşadığın toplumdan da nefret etmeye başlamıştın. Akşamları eve döndüğünde kendini avutacak bir neden, başını koyacak bir yer bulamıyordun. Benimse gözlerimin önünde yavaş yavaş tükenişini izlemekten başka hiçbir şey gelmiyordu elimden. Yakacağım ben bu askerliği, askerliği de yakacağım, doktorluğu da. Ellerindeki bütün kanı benim üstüme siliyorlar. Görmüyor musun? Her yanım kan içinde kaldı. Gözümün önünde insanlar ölüyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Dayanamayacağım. Bunlar bizim ruhumuzu paramparça ediyorlar Sedef. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. Dayandık. Çevremdeki duyarlı demokrat hukukçularla birlikte cezaevinde sahipsiz kalmış tutukluların sorunlarını olabildiğince çözmeye çalıştık. Çoğu zaman elimiz kolumuz bağlı kalıyordu ama o koşullarda küçücük kazanımlar bile bazen bir hayat kurtarmaya yetiyordu. Toplumun önemli bir kesimi için hayatın cezaevlerinde ve cezaevi önlerinde sürüp gittiği yıllardı. Bizim işimizde o insanların sıkışıp kaldıkları dünyaların içinde bir nebze olsun nefes aldırmaktı. Sen içeriden, biz dışarıdan, zaman zaman yılgınlığa, bezginliğe kapılarak da olsa hiç vazgeçmeden mücadele ettik. 14 aylık askerlik sürenin hemen ardından mecburi hizmeti için Karadeniz'e gittiğinde yeni bir ayrılığın kıyısına düştüğümüze üzülmekten çok o işkence günlerinin bittiğine sevinmiştim. Karadeniz uzaktı ama ikimiz de fırsat buldukça gelip gidiyor, olabildiğince sık görüşüyorduk. Aylar sonra ilk kez o küçük Karadeniz köyünde keyfin yerine gelmişti. İmkanlar çok sınırlı tabii ama ben idealimdeki gibi doktorluk yapıyorum burada diyordun. Sağlık ocağında işleri biraz yoluna koymak için ihtiyacı olan herkese her an, her yerde yetişebilmek için gece gündüz demeden çalışıyordum. Orada öğrencilik yılların boyunca düşünü kurduğun işi düşlediğin gibi yapıyordun, gerçekten mutluydun. Seni ziyarete geldiğim günlerin birinde gözlerim parlayarak, sosyalist bir dünya kurabilseydik eğer, Herhalde o zaman da bu işi böyle yapardım demiştin. İşin Karadeniz'in o fıkır fıkır hayat dolu insanları ve hiç eksik olmayan yağmuruyla yeşili içindeki bir yerlere sıkışıp kalmış olan o neşeli yağmuru yıllar öncesinden yavaş yavaş süzüp ışığa çıkarmıştı. Mecburi hizmetini tamamlayıp da İstanbul'a döndüğünde her şeyin eskisi gibi olacağına inanmıştım ben de. İçim rahattı. 2 yıl çabuk geçti. Bulut'la birlikte son kez senin yanına gelmiştik. Bu kez toparlanıp hep birlikte eve dönecektik artık. Yola çıkmadan 1-2 gün önce evi baştan aşağı gözden geçirip yanımıza alacağımız eşyaları paketliyorduk. Kitapların kolileri tamamdı, mutfak eşyalarını götürmeye değmezdi, İstanbul'da fazlasıyla vardı nasılsa. Buralarda ihtiyacı olan birilerine vermeliydi. Giysiler toparlanmamıştı hala, büyük valize de onları doldurduk mu bu iş tamam demekti. Çekmeceleri ben boşaltırım, sen plakları kasetleri toparla istersen. Bulut, hadi sen de babana yardım. Yağmur, bu sütyen ne arıyor senin çamaşırların arasında? Öylesine içimden refleks olarak çıkmış bir soruydu. Aklımda ihanet yoktu henüz. Soğukkanlı, akıllı bir yalan söyleseydin, çarçabuk inanmaya hazırdım sana. Ama yalan söylemeyi hiçbir zaman beceremedin ki. Ne sütyeni? Kapının önünde elimdeki siyah dantelli sütyenle duruyordum. İşte bu sütyen. Belli ki senin de çoktan unuttuğun bir şeydi. Hatırladığın anda yüzündeki gülüşün donup kaldı. Çaresiz bir çabayla mırıldandın. Senin değil mi? Hiçbir şeyin farkında değildim henüz. Gülüyordum. Saçmalama Yağmur. Bu bana kaç beden büyük. Bir suçlu gibi bakışlarını kaçırıp sustun. Bulut yerde senin yanına oturmuş kasetleri üst üste diziyordu. Senin elinde içi boş bir kaset kabı vardı. Gözlerini oraya hapsetmiştin. Karşılıklı açık pencerelerden girip odayı dolduran rüzgar hızla yüzüme ve sırtıma çarpan 2 koca buzdağıydı. Arkamdaki kapı hızla çarparak kapandı. Kapının sesiyle olduğum yerde irkildim ama ileri ya da geri, sağa ya da sola hiçbir yere gidecek halde değildim. Büyük bir şaşkınlığın içinde çakılıp kalmıştım. Sana bakıyordum, sana ve kendime. Orada ikimizin arasında kocaman, kapkara, yapış yapış bir şey vardı. Adı zihnimden kesip bir uğultuyla geçen, hızla büyüyüp yüreğime bir taş ağırlığıyla aniden düşen bir şey. İkimizin arasında ihanet vardı. Her şeyi öylece bırakıp çıkıp gidecektim oradan. Ama o güne dek hiç görmediğim bir yüzünle çırpınıyordun karşımda. Yalvarıyordun. İhanet değil bu. İnan benim için hiç önemi yoktu diyordun. Seni sevmekten asla vazgeçemem. İstanbul'a dönünce her şey başka türlü olacak, göreceksin diyordun. Pişman, ezik ve acıklıydın. Yağmur'un sana hiç benzemeyen bir fotoğrafıydın sanki. Seni o halde bırakamazdım. Sessizce kalan eşyaları toparlayıp mühürlü bir suskunluğun içine sakladım. Hiç unutmadım ama ihaneti o küçük Karadeniz kasabasında bırakıp öyle ayrıldım oradan. İstanbul'a dönünce her şeyin yoluna gireceğine ben de inanmak istedim galiba. Ayrılık yorgunu ilişkimize bir fırsat daha vermek istedim. Olmadı. Karadeniz'de yıllar sonra yeniden ortaya çıkan o bildik yağmur, İstanbul'a döndükten sonra toprağını, ışığını yitirmiş bir ağaç gibi hızla solmaya başladı. Bir yandan ihtisas sınavına hazırlanıyor, bir yandan da pratisyen hekim olarak çalışıyordun. Önce Galatasaray, ardından tıp fakültesiyle yıllarca aileni zeki ve akıllı çocuğu olmaya alıştırmıştın çevreni. O güne dek başarıyı olağanüstü hiçbir çaba harcamadan elde etmiştin. Yıllar sonra ilk kez yeniden sanayacaktın kendini. Başarısız olma ihtimali bile bütün cesaretini alıp götürüyordu. Zihnini açtığını, seni rahatlattığını söyleyerek içkiye de o günlerde başladın. Başarmanı çok istedim. Elin içki kadehine gittikçe çay kahve koydum önüne. Ertesi gün işe gitmek zorunda olduğum halde bahaneler uydurup sabahlara dek seninle oturdum. Elimden geldiğince yorgunluğunu paylaşmaya çalıştım. Ama ne yaparsam yapayım, yeterince yoğunlaşamıyordun. Kendine güvenmiyordun, dolayısıyla başaracağına da inanmıyordun. Kaygılarını paylaşmaya, sana moral vermeye çalıştığın bir gece elindeki kitabı fırlatıp bağırmaya başlamıştın. Beni boşuna zorlama, o eski yağmur yok artık. Yüzümdeki kırgınlığı görünce kolların iki yana düştü. Onu ben de bulamıyorum. Acı çektiğini görüyordum. Benim de canım yanıyordu. Neden böyle oldu yağmur? Neden? Nerede yitirdik birbirimizi? O zaman büyük bir şaşkınlıkla yüzüme baktın. Yerinden kalkıp hızla yanıma geldin, sımsıkı sarıldın bana. Yitirmedik. Hiçbir zaman da yitirmeyeceğiz. Seni kaybedemem. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçemem Sedef. Sakın, sakın aklına böyle şeyler getirme. Çaresizlik içinde inledim. O zaman neden bu kadar mutsuzsun? Elini ard arda yüzümde, saçlarımda dolaştırırken beni yatıştırmaya çalışıyordun. Seninle ilgisi yok. Hiç yok. Ben, Bu amaçsız, beklentisiz, moralsiz, bezgin insanların arasında boğuluyorum Sedef. Bu hoyratlık, bu herkesin kendi canını kurtarma telaşı, ite kaka, birbirinin üstüne basa basa. Üstelik yeni keşfettikleri bir oyunu oynar gibi tuhaf bir zevk alıyorlar bundan. Farkında değil misin? Her şey nasıl da karnevan içinde yaşanıyor. Bizim düşlediğimiz dünya bu değildi. Hapisten çıktığımdan beri hep yanlış bir kapıdan içeri girmişim gibi geliyor bana. Ama çalacak başka kapı da yok. İşimde sürekli bir şeyler eksiliyor. Her gün başka bir parçamı kaybediyorum. Darmadağınığım Sedef. Kendimi oradan oraya sürüklemekten ben de yoruldum. Yazık ki başka bir şey gelmiyor elimden. Siz nasıl olup da her şeyi böyle sakin, soğukkanlı karşılayabiliyorsunuz bilmiyorum. Adamları görüyorsun. Her gün televizyona çıkıp alışırsınız, alışırsınız diye bas bas bağırıyorlar ama olmuyor. Ben hiçbir şeye alışamıyorum, alışamayacağım. O gece her şeyi bir kenara bırakıp kendimize birer içki koymuş, sabaha kadar dertleşmiştik. Hepimiz yara bere içindeydik, düşe kalka bir bozgunun içinden geçiyorduk. Hayat yazık ki beklediğimiz kadar umutlu, keyifli ve kalabalık değildi artık. Sahne değişti, şimdi başka oyunlar oynamak lazım diyordu Barış. Belki de haklıydı. Düş kırıklıklarına, etrafımızı kuşatan bunca acıya ve kaybedilen zaferlere razı olabilirdik belki ama en çok yalnızlık koyuyordu adama. Kalabalıklara alıştırmıştık kendimizi. Tek kişilik oyunlara hiç hazırlıklı değildik ki. Sinan olsaydı, bir tek Sinan olsaydı bile böyle olmazdı diyordun. Sinan'la konuşabilseydim. Sinan olsaydı belki tutabilirdi, toparlayabilirdi seni ama benim gücüm yetmedi. İlk girdiğin sınavda başarısız olunca mı bitti her şey? Yoksa asıl ondan sonra mı başladı? Mesleğinde ard arda yaşadığın düş kırıklıkları mıydı? Hastane kapılarından kovulan ölümcül hastaların, insana insanı unutturan hastane koridorlarının, koğuşlarda unutulmuş hastaların yürek yakan tanıklığı mıydı? Can pazarlarında servetlerini büyütmekten başka hiçbir kaygısı olmayan meslektaşların mıydı ruhunu soğutan? Yoksa gençlik günlerimiz ve düşlerimiz gibi günden güne uzaklaşan ideallerin miydi? Zamanla çaresizliğe, başarısızlığa, hayatın kıyısında hiçbir şeye ilişmeden, dokunmadan, tutunmadan yaşamaya alıştırdın kendini. Her gün biraz daha eksilerek, parçalanıp, bölünerek. Sonunda yavaş yavaş eriyen bir buz parçası gibi kayıp gittin avuçlarımdan. Ne yaptıysam başaramadım, tutamadım seni. Ankara'ya bakanlığa gitmiştim. Ertesi gün döndüğümde sen de, o da çoktan çıkmıştınız evden ama yatakta hala kokusu vardı. Çiçekle karışık baharat kokusu. O yıllarda çok moda olan, iyi bildiğim ama kullanmadığım bir parfüm. Yastıkta saç telleri, açık kestane, boyasız, permalı. Gencecik stajyer kızlardan biriymiş. Bir kez uğradığımda hastanenin bahçesinde karşılaşmıştık. Saçlarının permasından tanımıştım. Kendisini tanıdığımı fark edince eli ayağı birbirine dolanmıştı. Nasıl da iyi becerirdin yaşamın içinde insanlara dilediğin rolleri biçmeyi. Bu genç ve şaşkın aşık. Yanında çapkın kocayla kapıdan çıkacak, tam o sırada ihanete uğramış kadın bahçe kapısından içeri girecek. Evet şurada, manolya ağacının altında karşı karşıya gelecekler. Şimdi ihanete uğramış kadınla şaşkın aşığın yakın yüzleri. Şaşkın aşık daha da şaşkın. İhanete uğramış kadında ise haklı bir isyan, bir meydan okuma. Bu arada ihmal edilmiş çocuğa kısa bir geçiş, kısacık. Çocuğun öyle uzun boylu bir rolü yok zaten bu öyküde. İhmal edilmiş çocuk annesiyle babasının evinde esen fırtınalardan uzak, babaannesiyle dedesinin sakin limanına terk edilmiş. Suların durulmasını, hatırlanmayı, kıyıya çekilmeyi bekliyor. Nasıl da nefret etmiştim senden. Görüyorsun, yine de anılarıma getirip bıraktığın o güne dair fotoğrafı hala saklarım. Yavaş yavaş alıştım. Sonrakilere şaşırmadım bile. Ama üzerine geçirdiğin iğreti bir giysi gibiydi. İhaneti sana da 25 yıl boyunca her satırında biraz daha şaşarak ve hep içimiz acıyarak yazdığımız bu kederli öyküye de hiç yakıştıramadım biliyorsun. Bu işin arkasında boşuna derin felsefi sebepler arayıp durma. Erkekler farklı kadınlarla seviştikçe çoğaldıklarını hissederler. Skor yapma sevdaları bundandır. Biz kadınlar ise aşkla beslenen yaratıklarız. Yalnızca sekse dayalı ilişkilerde eksildiğimizi, tükendiğimizi hissederiz. O yüzden inatla sevdiğimiz adama saklarız kendimizi demişti Nisan. Beni bu kadar yoran, hırpalayan, kahreden bir ilişkinin içinde unutup gittiğin için sana karşı büyük bir öfke içindeydi. Hastalık bu. Had safhada bencillik, umursamazlık. Ne olduğunu söylüyorum sana. İşte ardında başka bir şey arama. Bu özveriyi, bu sabrı, bu anlayışı hak edecek ne yapıyor Yağmur sana merak ediyorum. Belki de insan haklıydı. Bense aldatmalarının, kaçamaklarının, ihanetlerinin ardına bir sebep bulmak uğruna yıllarca çırpınıp durdum. Çırpındıkça daha hızlı parçalandım. Her ihanet bir parçamı söküp götürdü benden. Eksildim, ufaldım, sonunda ben de senin gibi bomboş kaldım. Yıllarca ihanet değil bu, dedin inatla. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. İhanete acı katıp yaşamayı da öğrendim sonra. İhanet insanın önce kendisine sapladığı bir bıçakmış. Yazık ki bunu anlamak yıllarımı aldı. 20 uzun yıl. 20 yılda ellerin kaç kez sapladı o bıçağı kendine. Kaç kez bedenim acılar içinde kıvranarak yaralandı. Benimki oyalanmak aslında. Acıyı sıraya koymanın, sayılara vurmanın beyhude çabası. Yoksa bıçak yarası önünde de bıçak yarasıdır, sonunda da. Keskin ve soğuktur her zaman. Gözaltına alındığın gece, Yağmur'a işkence yapıyorlar anne diye acılar içinde kıvranırken, bir ihtimalden, bir endişeden söz etmiyordum. Gerçekten canımız yanıyordu. Bulut da, ben de senin bedenini dağlayan acıyı kendi bedenlerimizde duyuyorduk. Tutuklu olduğun dönemde bundan hiç söz etmedim sana. Canını yaktılar mı diye sormama gerek yoktu ki. O acıları ben de bütün şiddetiyle yaşamıştım. Her şeyi kendi bedenimdeki izlerinden biliyordum. Ancak yıllar sonra zaman yaşanan acıların yükünü üzerimizden biraz olsun aldığında acılara, işkenceye dair konuşabildik. Gözaltına alındığın o ilk gece eve yaptıkları baskından sonra gözdağı vermek, çarçabuk çözümünü sağlamak için gerçekten de işkenceye almışlar seni. İşlerini kolay halledeceklerine inanmışlar önce. Bütün dertleri parti ilişkilerini açığa çıkarmak. Aralarında Sinan'ın da bulunduğu bir grup sendikacı ile kurduğun parti bağlantılarını itiraf ettirmekmiş. Sen inatla arşivde çalıştığını, sadece fotoğraf, film işleriyle uğraştığını, ötesinden haberin olmadığını söyleyip durdukça hırslanmışlar. İşkence bütün vahşetiyle günlerce, haftalarca sürmüş. Darbenin hemen ardından yaptıkları ilk işlerden biri, gözaltı süresini 90 güne çıkarmak olmuştu. Gözaltında olmak, işkence altında olmak demekti. Kabul etmek istemeseler, yüksek sesle söylemeseler de amcamla babam da bal gibi farkındaydı bu gerçeğin. Doğum için alelacele hastaneye yetişmeye çalıştığımız o gece babam amcamla konuşmuştu. İkisi de ulaşabildikleri ve güvendikleri insanlara başvurarak sana yardımcı olmaya çalıştılar. Ortalığın tozdan dumandan görünmediği, kimsenin kimseyi tanımadığı günlerdi. Onlar için bile birilerine dert anlatmak kolay olmadı. Sonunda ancak gözaltında kaldığın süreyi biraz olsun kısa tutmaya başarabildiler. 28 gün sonra gözaltından alınıp tutuk evine gönderilmeni sağladılar. 8 aylık doğan bebeğim küçücüktü. Yaşamla ölümün tam ortasında duruyordu, sense işkencedeydin. Zihnim bir yandan bebeğimi kaybetme endişesiyle, öte yandan işkence altında parçalanan bedeninin acılarıyla doluydu. O kaygılar, endişeler içinde kendimi unutmuştum. Bedenim kilitlenip kaldı. Doğumdan sonra bir damla olsun sütüm akmadı. Göğüslerim düğüm düğüm şişmiş, kocaman olmuştu. Bir yangının ortasında acılar içinde kıvranıyordum. Bebeğimi hiç emziremedim. Sonunda kesip biçtiler göğüslerimdeki yangını biraz olsun söndürdüler. Ama bedenimin ve aklımın her yanında zehirli bir yılan gibi dolaşan acıyı 28 gün boyunca hiçbir şey dindiremedi. İşkenceyi de, ihaneti de birlikte gördük. İkisinin acılarını da tek tek bedenime yazdım. İlk kez sen hastanedeki o stajyer kızla bizim yatağımıza sevişirken hissettim. Ankara'dan İstanbul'a dönerken bütün bedenimde dolaşan o keskin ve soğuk bıçağın sızısından bildim. Daha sabah olmadan, eve varmadan, ihanetin kokusunu duymadan. Sonra diğerleri, 20 yıla sığdırılmış sayısız kadın öyküleri. Madem ki hayat dört koldan ihanetti. Keşke bir filtresi olsaydı zihnimizin. Sana dair güzel anıları çağırsaydım bu gece, sadece güzel anıları. İhanete sarılıp uyuduğum geceleri, gözümü açtığım kırgın, hırçın sabahları, kavruk özlemleri. Dipsiz bekleyişleri unutsaydım, bütün bedenimi saran bu çırılçıplak bıçak yaralarını duymasaydım. Ama olmuyor işte. Hepsi burada. Bütün terk edişlerin, yokluğundan çok ihanetin bıçak yaralarıyla canın yanarak geri dönüşlerin koyardı bana. Terk edişlerinden çok kendinden bıkkınlığın. Hedefsiz arayışların, çaresiz susuzluğun, acıklı yalnızlığın. Yoksa birbirimizden vazgeçmenin imkansızlığını çoktan kavradığımız zamanlardı. Sen benim yanı başımda biten bir hanımeli çiçeğiydin. Sarıldığı bitkiye sımsıkı tutunan, tutunurken yavaş yavaş kurutan hanımeli gibiydin. Ne çok severim hanımeli çiçeğini. Seni de sevdim, hem de çok, çok sevdim. İhanet. Ruhum öyle yaralandı, canım öyle çok yandı ki sonunda ben de bıraktım kendimi o karanlık kuyuya. İhanete uğrayan adam müvekkilimdi. Bu yüzden boşamak istiyordu karısını. Bir akşamüstü öfkesini içime aldım, kırgın, yaralı başını ayaküstü çıplak göğüslerimde avuttum. Arsız, hayasız, edepsiz bir sevişmenin içine bıraktım kendimi. Adam rahatladıktan sonra bana, Evliliği boyunca kendisini de karısını birçok kez aldattığını itiraf etti. Neden diye sordum. Bir şey söylemedi. İlk ve tek ihanetimdi. Sonrasında canımı yakan, bütün bedenimde dolaşan o bıçak kesiği sızıyı dinlerken anladım ki ihanet insanın önce kendisine sapladığı bir bıçakmış aslında. Yıllardır bu yüzden canım yanmış. İhanetteyiz hala. Sen sinema dedin birden. Toplumsal durumur bu. Değişim değil diyordun. Çıplak gözle bakmayı içim kaldırmıyor. Cezaevinden çıktıktan sonraki o suskun, huzursuz günlerde Güney'in de desteğiyle en çok objektifin ardında oyaladın kendini. Hayat artık hepimiz için bir bütün olarak çekilmezdi. Ama sınırlarını senin çizdiğin ayrıntılar hala güzeldi. Sen de o keşmekeşe, derbederliğe, vazgeçmişliğe ardını dönüp bir süre sadece sevdiğin karelerin arasında saklandın. Mesleğinle ilgili düşlerine bu dünyada yer olmadığına inanmıştın artık. Hipokrat yeminlerinin yüzünü insan sağlığına çevirmiş servet kapılarının ardında unutulduğu bu dünyada ideallere ve iyi niyetli çabalara yer yoktu. Düş kırıklığını başaramamanın, yenikliğin, silikliğin ağırlığı da eklenince doktorluk hepten dar gelmeye başladı sana. Hiç açılmayacak kapıların önünde cezalı çocuklar gibi boş yere beklemeyi içine sindiremedin. Sen de vazgeçtin. Yavaş yavaş gençlik ideallerinden soyundun ve kendine içini ısıtıp yüreğini serinletecek başka iklimler buldun. O günlerde hafta sonları gençlere film ve fotoğraf kursları düzenleyen bir atölyede Güney ile birlikte ders vermeye başlamıştınız. Çok geçmedi. Babanın ölümünden sonra bir akşam heyecanla gelip "Yıllardır doktorluk yapıyorum ama doktor olamadım." dedin. Doktor olmak başka, doktorluk yapmak başka. Sen yıllardır avukatlık yapıyorsun ama düşlerindeki gibi bir hukukçu olduğunu söyleyebilir misin bana? Bu ülke binbir çeşit iş yapan insanla dolu ama bir bak onlara. Üniversitelerde ders verenlere bak mesela. Çoğu aslında bilim adamı değil. Gazetecilik, öğretmenlik, bankacılık yapanlara bak. Hayatın yakalarına iliştirdiği etiketten öte kaçının gerçekten gazeteci, öğretmen ya da bankacı olduğunu söyleyebilirsin. Bizim aramızda bir tek Barış, ta başından beri ne olacağını biliyordu ve ne olmak istiyorsa sonunda onu oldu. Gerisi hikaye, hepimizin bildiği o kayıp kuşak hikayesi. Ben bu saçmalığa razı olmak istemiyorum artık. Kendi hayatımda buna bir son vereceğim ve bundan sonra ne olmak istiyorsam onu olacağım. Merakla bakıyordum yüzüne. Sense heyecanla ve gözlerinde pırıl pırıl bir ışıkla sürdürdün sözlerini. Tamam, son yıllarda fena halde dibe vurdum biliyorum. Ama ara ara dibe vurmak iyidir. Vazgeçtiğimiz hayaller, yitirdiğimiz düşler ve aklımıza bile gelmeyen en parlak fikirler hepsi orada diptedir. Batık kentlerin hazineleri gibi. Suyun üstünden bakınca bir şey göremezsin. Ama hızla dibe doğru inerken yaklaştıkça pırıl pırıl parlar, gökteki yıldızlar gibi göz kırparlar sana. Hiç kimse dibe vurmadan çoktan yitirdiği düşleri su yüzüne çıkaramaz. Yağmur, bana ne söylemek istiyorsun? Yıllardır uğraşıyorum ama bu ülkede bana doktorluğu yaptırmayacaklar. Bu belli oldu artık. Babamın bir düşü vardı. Kendi filmini çekmek istiyordu. Olmadı, ömrü yetmedi. O düşü ortada bırakamam. Sinema yapacağım Sedef. Babamın çekemediği filmi ben çekeceğim. Nazım'ın filmini çekeceğim. Buraya kadar doktorluk bitti artık. H'ye Joker koydum. Sinemanın S'sini ekledim. Hüsran yazdım ben de. 12. ayrımın sonu, sayfa 139.